Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Ferverdin 1403, Hicri Gameri 12 Ramazan 1445 ve Miladi Takvim'de 23 Mart 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumunun ardından Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile Orta Asya ve Kafkasya'da Nevruz şenlikleri etrafında yapılan röportaj Sanal Ortamda Nevruz, Allah'a Yakarışlar ve İslam'ı Tanıyalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Abendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Moskova'da düzenlenen terör saldırısı münasebetiyle Rus hükümeti ve milletine başsağlığı gönderdi. Galibaf Rusya'daki terör saldırısını kınadı. Rusya'nın Moskova yakında vuku bulan terör saldırısına yurt içi ve yurt dışından tepkiler sürüyor. Rus medyası, Rusya'da düzenlenen terör saldırısı sorumlusu olarak 5 Tacik vatandaşının belirlendiğini belirtti. Ve İran Dışişleri Bakanı Gazze'deki Siyonist suçları durdurmak için acil eyleme geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Moskova'da düzenlenen terör saldırısında çok sayıda Rus vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı Rusya hükümeti ve halkına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i yayınladığı mesajda Moskova yakınlarındaki Krokus şehrinde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda masum Rus vatandaşının ölümü nedeniyle Cumhurbaşkanı'na, hükümete ve Rusya halkına başsağlığı diledi. Yeni Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Moskova'nın yakındaki Krokus Belediye binası ticari kompleksine düzenlenen ve dünya çapında kınanan terör saldırısında 115 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajla olayda masum insanların öldürülmesi nedeniyle kendisine, hükümetine ve Rusya halkına başsağlığı dileklerini ileterek bu olayı şiddetle kınadı ve Rus yetkililerinin bu ülkenin ulusal güvenliğini koruma çabalarını destekledi. Ayrıca uluslararası topluma bu olayın tasarımcılarını ve faillerini cezalandırmak için ciddi adımlar atması çağrısında bulundu. Daha önce İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Moskova'nın eteklerindeki ticari merkezde gerçekleşen terör saldırısını kınayarak kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus hükümeti ve milletine taziyelerini ileterek terörle ortak ve etkili bir mücadele, uluslararası toplumun ciddi ve ayrımcı olmayan eylemlerini gerektirir ifadesini kullandı. İran İslami Şura Meclisi Başkanı, Rusya Parlamento Başkanı'na gönderdiği mesajda Moskova yakınlarındaki terör saldırısını kınadı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibafur, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı'na gönderdiği mesajın metni şöyle. Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Ulusal Başkanı Bay Vyacheslav Volodin Hazretleri büyük bir isef ve üzüntüyle Moskova şehrinde terör olayı yaşandığını ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını öğrendik. Şahsen bu korkunç cinayet güçlü bir şekilde kınamanın yanı sıra size ve Devlet Duması'nın saygıdeğer temsilcilerine, Rusya hükümetine ve halkına derin sempatilerimi ifade ediyorum. Bildiğiniz gibi terörizmin her türlüsünün ortadan kaldırılması, dünya barışının sağlanmasında etkili bir strateji olarak uluslararası toplumun kolektif çabalarını ve tüm ülkelerin işbirliği yaparak terörle ciddi bir şekilde mücadele etmesini gerektirmektedir. İran İslam Cumhuriyeti, Rus hükümeti ve milletiyle dayanışma içinde olmakla birlikte bu şom olguyla mücadelede kapsamlı bir çözüme ulaşmak için tüm bağımsız ülkelerle işbirliği yapmaya tam hazır olduğumuzu beyan eder. Bu fırsatı değerlendirerek size bu talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve hayatta kalanlara Allah'tan sabır ve esenlik, tüm yaralara acil şifalar diliyorum. Dünyanın dört bir yanından ülkeler ve uluslararası kuruluşlar Moskova yakınlarındaki Korkus kentindeki konser salonunda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ve mağdurların ailelerine taziyelerini ileterek bu terör saldırısını kınadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı dün gece bu saldırıyı kanlı bir terör saldırısı olarak nitelendiren bir açıklama yaparken Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ve Telegram kanalında yayınladığı açıklamada teröristlerin sadece güç dilini anladıklarını belirterek şöyle yazdı. Korkus konser salonuna terörist saldırının failleri ve liderleri infaz edilmelidir. Medvedev ayrıca şunları söyledi. Bu terör saldırısının faillerinin Ukrayna makamları tarafından bu suçu işlemeye tahrik ve teşvik edildiği tespit edilirse, bu terör saldırısının failleri ile yönlendirenler arasında hiçbir ayrım yapılmamalı. Hepsinin bulunup terörist muamelesi yaparak acımasızca yok edilmesi gerekmektedir. Şu ana kadar İran İslam Cumhuriyeti, Kırgızistan, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan, Kolombiya, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Suriye, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Polonya, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Yunanistan, İsviçre ve Avusturya, Rusya'da Korkus konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınayarak Rus halkına başsağlığı ve taziyelerini iletti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Moskova'nın yakınında bir konser salonunda düzenlenen ölümcül terör saldırısını kınayarak Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e başsağlığı diledi. Xi Jinping, Çin'in Rus yetkililerin ulusal güvenliği sürdürme çabalarını desteklediğini bildirdi. Ayrıca Belarus, Venezuela, Özbekistan, Sırbistan ve Küba devlet başkanlarının yanı sıra Bahreyn Kralı da Rusya hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti. Moskova'daki Amerikan ve İngiliz büyükelçilikleri de bu terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulundu. Bu terör saldırısı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ülkenin 8. başkanlık seçimlerindeki zaferinin resmi olarak duyurmasından 5 gün sonra ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın askeri mevzilerine ve bazı enerji altyapılarına yönelik kitlesel bir misilleme amaçlı saldırısından saatler sonra meydana geldi. Beyaz Saray, Ukrayna'nın tutumunu destekleyen bir açıklamada Ukrayna hükümetinin veya vatandaşlarının Moskova'daki terör saldırısına karıştığı yönünde herhangi bir işaret görmediğini duyurdu. Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrian Watson, Moskova'nın yakınlarında yaşanan terör saldırısının ardından Washington'un Moskova'da olası bir terör saldırısına ilişkin bilgileri Rusya ile paylaştığını duyurdu. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'da Moskova yakınlarındaki bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Hak da Birleşmiş Milletler'in korkusuz terör olayında hayatını kaybedenlerin yasını tuttuğunu belirterek "Bu haberi duyduğumuzda gerçekten çok üzüldük ve durumu takip ediyoruz" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Korkus Belediye binasına yönelik terör saldırısına hızlı tepki vermesi nedeniyle teşekkür etti. Avrupa Birliği'nin başsözcüsü Peter Stan, o da bu terör saldırısını kınadı ve X sosyal medyasında kullanıcı hesabında şunları yazdı. "Bu birlik sivillere yönelik her türlü saldırıyı, onların ölüm ve yaralanmalarını kınıyor. Krokus kentinde konser salonunda düzenlenen terör saldırısı haberlerini Avrupa Birliği'ni şok ettiğini ve dehşete düşürdüğünü belirten Stano ayrıca şunları kaydetti. "Kalplerimiz Cuma gecesi yaşanan terör olayında yaralanan tüm Rus vatandaşıyla birlikte. Dünya İslam Forumu ve Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas da Moskova'daki terör saldırısını kınadı." Rus medyası Moskova'daki Krokus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısının sorumlusu olarak 5 Tacik vatandaşını belirledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rus medyası 5 Tacik vatandaşının fotoğraflarını yayınlayarak Moskova'nın yakınlarında düzenlenen terör saldırısında bu kişilerin sorumlu olduğunu iddia etti. Bu haberlere tepki olarak medyada adı geçmeyen Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu terör olayıyla ilgili birçok yalan söyleniyor ama inanmayın" ifadesinde bulundu. Şahin Samedi, Rus medyasından terör saldırısının failleri hakkında doğrulanmamış ve güvenilmez bilgiler yayımlamaktan kaçınmasını isteyerek şunları söyledi. "Konser salonunda düzenlenen terör saldırısında yaralanan veya ölenler arasında Tacik vatandaşların da olduğuna dair bilgi almadık. Bu arada Rusya Federal Güvenlik Örgütü Başkanı, terör saldırısına karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişinin tutuklandığını duyurdu. Ayrıca Rusya'daki terör saldırısı zanlılarından birinin tutuklanmasının ardından yapılan ilk sorguya ait video da sosyal ağlarda geniş çapta izlendi. Rus kolluk kuvvetlerinin açıklamasına göre gözaltına alınan şüphelinin Tacikistan uyruklu olduğu ve bir ağaçta saklanmaya çalıştığı belirtildi. Tutuklanan zanlının yayınlanan videosunda onun çok korktuğu ve titrediği görülüyor. Yayınlanan sorgu videosuna göre tutuklanan şüpheli 6 Mart 2024'te Türkiye'den Rusya'ya giriş yaptığını itiraf ediyor ve insanları öldürmesi için kendisine yarım milyon ruble teklif edildiği ve o bunu para için yaptığı söyleniyor. X sosyal ağında İranlı gazeteci Murtaza Grogi, IŞİD'in Moskova'daki terör saldırısının sorumluluğunu üstlenmesini işaretle bu grubun yaratılmasında ve desteklenmesinde Amerika ve İsrail'in rolünü gündeme taşıdı. Murtaza Grogi, X sosyal medya hesabından şunları yazdı. "Moskova etrafındaki terör saldırısını resmen IŞİD üstlendi. Bu IŞİD, bu ülkeyi Rusya'nın saldırısına karşı savunmak için Ukrayna'ya giden IŞİD'in aynısı. Yaralıları İsrail'de tedavi edilen ve Amerikan istihbarat teşkilatlarının parasıyla Libya'da eğitim gören de aynı IŞİD'dir. IŞİD teröristleri Cuma gecesi Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir konser salonuna saldırarak yüzden fazla kişiyi katletti. Şu ana kadar aralarında İran İslam Cumhuriyeti'nde bulunduğu birçok ülke söz konusu terör saldırısını kınadı." 8 Amerikalı senatör Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Eşref 3 kampında Amerikan hükümetinin münafıklar terör örgütü üyelerinden korunmasını talep eden bir plan sundu. Bu planın sağlayıcıları hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerdendir. Bu senatörler terör örgütü üyelerine destek verirken bu terör örgütü 2010 yılına kadar Amerika, Kanada ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı terör grupları listesinde yer alıyordu. Ancak daha sonra İran'a düşmanlık amacıyla Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri bu listeden çıkardı. Bu terör örgütü hapsetme, boğma ve köleleştirmeye dayalı olarak kurulmuş zorla askere alma, üyelerin kamp içine hapsediliş, dış dünyadan uzaklaştırılması, zorla boşanmalar ve evlilikler, hatta örgütün inisiyatifiyle bekarlığa çağrıda bulunulması, üyelerin beyinlerini yıkamak gibi bu tehlikeli terörist grubun kamplarında defalarca belgelenen yöntemlerden sadece birkaçıdır. İslam devriminin 1980'lerdeki zaferinden sonraki yıllarda Münafıklar Terör Örgütü İran'da terör saldırıları gerçekleştirmiş ve buradan yola çıkarak İran halkının hafızasında nefret edilen bir grup olarak adını yerleştirmiştir. İran halkının özgürlüğünü aradığını iddia eden bu gruba terör düşüncesiyle destek verilmesi, Irak'taki Baas rejiminin diktatörü Saddam, İran'a karşı dayatılan savaş sırasında bu gruba İranlar arasında itibar bırakmadığı için münafıklar İran'ın en nefret edilen ismi haline geldi. Münafıklardan oluşan terör örgütünün İran halkına karşı işlediği birçok cinayete rağmen Amerikalı politikacılar bu gruba destek vermeye devam ediyor. 2013 yılında Amerikan hükümeti Arnavutluk'u bu terör örgütünün üyelerini mülteci olarak kabul etmeye zorladı. Münafıklardan oluşan terör örgütü İslam devriminin başlangıcından bu yana çeşitli operasyonlarında 17 binden fazla İran vatandaşına suikast düzenledi. Devrimin başlangıcında İran'da düzenlenen terör operasyonları nedeniyle bu gruptan bazı teröristler İran yargısı tarafından idam edildi. John Bolton da dahil olmak üzere pek çok Amerikalı politikacı her zaman bu terörist grupla bağlantı içinde olmuştur. İran karşıtı gösteriler ve yabancı medyada İran karşıtı propaganda Meryem Recevi liderliğindeki bu grup tarafından yürütülüyor. Son yıllarda münafık terör grubunun üyeleri sosyal ağlarda İran aleyhine ve Amerika'nın yaptırımlarını destekleyen farklı dillerde yorumlar yazıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki ve Ürdün nehrinin batı yakasındaki Filistinlilere yönelik cinayetlerini ve saldırılarını durdurmak için sorumlu uluslararası kurumların derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale ile yaptığı telefon görüşmesinde uluslararası insani yardımın Gazze şeridindeki tüm sakinlere derhal ve sınırsız olarak ulaştırılmasının şart olduğunu vurguladı. Hüseyin Emir Abdullahiyan ayrıca şunları kaydetti. Gazze şeridinde son 6 ayda yaşanan gelişmeler Siyonistlerin insanlık karşıtı duasını ve Amerika'nın genç nesillere ve dünya halklarına soykırıma verdiği desteği gösterdi ve dünya insan haklarının kadın ve çocuk haklarının savunulmasının Batı'nın siyasi bir oyunu olduğunu açıkça anladı. Ziyad Nahale bu telefon görüşmesinde İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e de sıcak selamlarını ileterek İran hükümetinin ve milletinin yeni yılını ve Ramazan ayını kutlarken Filistin ve Gazze'deki son siyasi ve saha gelişmeleri üzerinde durdu. Sırada bültenimizin son haberi var. 23 Mart Pakistan İslam Cumhuriyeti Milli Günü ve İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki ilişkilerinin kuruluşunun 77. yılı münasebetiyle iki ülkenin bayrakları Tahran'daki Azadi Kulesi'nde sergilendi. Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Mudassar Dibo bugün ülkenin Milli Günü ve Nevruz Bayramı münasebetiyle Tahran'daki Azadi Kulesi'nde iki ülkenin bayraklarının sergilenmesi ve milli marşlarının çalınması törenine katıldı. Tahran'daki Pakistan Büyükelçi yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Pakistan bayrağı iki komşu arasındaki yakın ve kardeşlik ilişkilerini tasvir etmek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti bayrağıyla birlikte tasvir edildi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Amerika'nın Güvenlik Konseyi'nde Siyonist rejimin soykırımı bir kez daha desteklemedeki başarısızlığı başlığı altında. Siyonist rejimin soykırımına bir diğer açık destek olan Amerika'nın Gazze Savaşı ile ilgili önerdiği karar Rusya ve Çin'in vetosu ile onaylanmadı. Siyonist rejimin Gazze şehrine karşı yürüttüğü savaşın üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Siyonist rejim 32 binden fazla Filistinlinin şehit edilmesiyle bir soykırım yapmıştır. Gazze'de korkunç bir facia yaşanıyor ve bu şehir bir viraneye dönüşmüş bulunuyor. Artık en büyük kriz açlığın, özellikle de çocukların yol açtığı insani felaketlerin yaşanmasıdır. Amerika'nın önerdiği karar onaylanmazken Washington daha önce Gazze'de acil ateşkes sağlanmasına ilişkin birçok kararı veto etmişti. Amerika'nın önerdiği karar sadece Siyonist rejimi kınamakla kalmıyor, aynı zamanda Hamas'ı da korkunç saldırılardan ve cinsel şiddetten dolayı kınadı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Linda Thomas Greenfield, bu Holokost'tan bu yana Yahudilere yönelik en kötü saldırıydı ve Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi bunu kınayamaz bile dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Elbette İsrail'in ve onun kendini savunma hakkının yanındayız. Esasen bu karar bir yandan hala Siyonist rejimin soykırımını savunurken bunu meşru bir savunma görüp diğer yandan da Birleşmiş Milletler'deki Rusya ve Çin temsilcilerinin yorumuna göre pek çok hususu da içeriyordu. Bu konuda belirsizlikler vardı. Aynı zamanda Amerika'nın Gazze soykırımı konusundaki çalışmasının siyasi devamıydı. Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ndeki daimi temsilcisi ve büyükelçisi Vasily Nebenzia yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Amerikan karar taslağı görüşleri saptırmaya yönelik bir girişimdir ve bariz siyasi manipülasyondur. Rusya bu konseyin Batı Asya'da yıkıcı bir araç haline gelmesini kabul etmiyor. Rusya büyükelçisi ayrıca şunları kaydetti. Bu karar İsrail'e Filistinleri öldürme ve sınır dışı etme konusunda mutlak özgürlük veriyor. Amerika'nın karar taslığı İsrail'i cezadan kurtarmaya yönelik bir girişim sayılıyor. Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi ayrıca sözlerine şunları ekledi. Gazze 6 aydır yakılıp yıkılıyor. Amerikan temsilcisi artık acil ateşkese ihtiyacını kabul etti. Fakat önerilen karar Gazze'de acil ateşkese ihtiyacını vurgulamıyordu. Bundan önce Gazze'de acil ateşkes kararı sunan ve Amerika'nın bunu veto ettiği Cezayir, daimi olmayan üye olarak Amerika'nın önerdiği bu karara karşı oy kullandı. Cezayir'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Ammar Benjama söz konusu metnin yetersiz olduğunu ve Filistinlerin çektiği büyük acılara işaret etmediğini belirtti. Burada önemli olan konu şu ki Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin Rusya ve Çin'in önerilen kararı veto etme eylemini büyük bir güçler arasında güç çatışmasına bağlamaya çalışmasıdır. Amerika'nın önerdiği karara yapılan oylamanın ardından Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Rusya ve Çin'in red oyu kullandığını, ülkenin veto yetkisi nedeniyle bu kararın onaylanmadığını belirten Amerikan temsilcisi şunları kaydetti. Rusya ve Çin karşı oy kullanarak Amerika'nın başarısız olmasını tercih etti. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Kazan'dan herkese merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Nevruz Bayramı münasebetiyle ilgili sizler için hazırladığımız 4 bölümlük röportajımızın 4. ve son bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Röportajlarımızın devamında bugünkü sohbetimizde Orta Asya bölgesinde bu Nevruz şenliklerine bakmak istiyoruz. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve bu gibi ülkelerde Nevruz şenlikleri acaba var mı, nasıl kutlanıyor ve bunların geçmişine kısaca bakmak istiyoruz. Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum ve ayrıca bütün dinleyicilerimizin bu tarihi Nevruz bayramlarını kutluyoruz.
Bugünkü sohbetimizde Orta Asya ülkelerinde bu Nevruz şenliklerine ve kutlamalarına sizinle bakmak istiyoruz. Bu bölgedeki ülkeler geçmişten günümüze dek bu kutlamaları nasıl düzenliyor? Geçmişine bakacak olursak siz bu şenlikleri bu bölgelerde nasıl buluyorsunuz?
Valla açıkçası şunu söylemek gerekiyor. Hasbel keder uzun yıllar Orta Asya'da görev yaptığından dolayı uzun yıllar 13 yıla yakın Orta Asya'da, Kazakistan'da ve Kırgızistan'da görev yaptım. O sırada tabii ki Tacikistan'ı, Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı görme şansım oldu. Ve bu vesileyle açıkçası orada çok Nevruz'a yakından şahit oldum. Şunu söyleyebilirim ki hakikaten Orta Asya'daki halklar, Orta Asya'daki milletler İran'da, İran'da olduğu gibi hatta daha bazen daha fazla heyecanla bu Nevruz bayramını kutluyorlar. Ülke bazında konuşacak olursam, teker teker konuşacak olursak, öncelikle Özbekistan'ı söylemek istiyorum. Özbekistan, Orta Asya'nın tabii ki tam ortasında bayağı büyük, önemli bir ülkedir. Çok eski bir medeniyete sahiptir. Orta Asya'nın en önemli şehirler Semerkant, Buhara, Hiva, Nemengan, Erciyan, Endijan, Fergana çok önemli şehirlere sahiptir. Bu ülkede tabii bu ülkede başkent tabii ki Taşkent'te ve büyük diğer şehirlerde Nevruz çok önemli nedenle kutlanıyor. Müstakillik Meydanı diye bir meydan var başkent Taşkent'te. O meydanda kutlanıyor. O şehir meydan gerçekten büyük. Belki 2 milyon kişi alabilecek kadar büyüklükte bir meydandır. O meydanda bütün gün o halk oyunları oynanır. Orada çadırlar kurulur, alışverişler yapılır. Ayrıca Özbek halkı gerçek anlamda aynı İranlılar gibi ve diğer halklar gibi çok önemli hazırlıklar yaparlar. Güzel elbiselerini giyerler. Güzel hazırlıklar yaptıktan sonra da bu bayramın hakkını vererekten güzel nedenler bunu kutlarlar. Ayrıca sümelek dediğimiz bir geleneksel Nevruz yemeği vardır. Bu geleneksel yemek bu Nevruz'un simgesidir ve burada nedir? Buğday yeşillendirerek onun üzerinden bir tatlı yapılır, ikram edilir. Yani şunu söyleyebilirim, Özbekistan Orta Asya devletleri içerisinde Nevruz'u tamamıyla çok güzel kutlayan devlet binaları, devlet halkın, yani halkın bir bayramıdır. Diğer yandan Kazakistan'a gelecek olursak, Kazakistan'da da hakeza Nevruz çok önemli bir kutlamalara sebep olur. Hatta bazılarında bu ülkelerde 3 güne varan bir süreçte Nevruz kutlanır. Üniversiteler kapalı olur, eğlenceler olur, halk eğlenceler olur, konserler olur. Tabi devlet başkanları mesajlar verir. Yani şunu söyleyebilirim, Özbekistan için, Kırgızistan için, Kazakistan, Tacikistan ve Türkmenistan için en önemli bayram, tabii ki milli bayram sayılan Nevruz bayramıdır. Yanı sıra tabii ki iki tane dini bayramlar var. Kurban bayramı ve şeker bayramı dediğimiz, yani Ramazan bayramı. Kırgızlar ise yine bu Nevruz bayramını çok önemli kutlarlar. Bişkek başkent, Bişkek'te Alato meydanı var. Çok dev bir meydandır. Orada günlerce önceden çadırlar kurulur. Çadırların önünde eğlenceler, yine danslar ve Nevruz'a yakışır. Tiyatrolar sergilenler tabii ki. Bunun benzeri yine Kazakistan'ın da bütün üniversitelerinde ve şehirlerinde yapılır. Herkese bunun yanı sıra Türkmenistan'da öyledir. Türkmenistan'da da Nevruz yine bütün geleneklerine, örflerine, adetlerine göre yapılır. Orada özellikle Türkmen atları çok meşhurdur. Türkmen atlarının üstünde Türkmen sürücüler, seyifler çok güzel hareketler yaparlar. Ve yine oranın da devlet başkanları katılır bu eğlencelere. Tacikistan'a gelecek olursak, Pakistan bu Nevruz Bayramı tamamıyla bir Pers ve Parsi veya Arya geleneklerine göre kutlar. Hatta hemen hemen her sene başkent Duşembe'de Pers polis İran'daki Perslerin başkenti Pers polise benzer büyük dev bir Pers polis maketi yaparlar. O Pers polis maketinin önünde her türlü danslar, eğlenceler yaparlar ve çok önemli kutlarlar. Bu bağlamda düşünecek olursak Nevruz Orta Asya'da birliğin, beraberliğin bir simgesidir. Orada fark etmiyor. Kim yaşıyor siyasetin hangi dilde, dinde ya mezhepte ya ırktaysa Nevruz'u kendi bayramı olarak hissediyor ve bayramı kutluyor. Orada hakların birleşmesinde çok önemli olarak sahiptir Nevruz bayramı. Hatta şunu söyleyebilirim. Orta Asya halkı, Kafkasya halkı, Anadolu'nun halkı, Orta Doğu halkı, Kuzey Irak veya Irak'taki yaşayanların halkı ve Balkanların ve tabii ki ta Rusya bitirene kadar olan bu Nevruz bayramı bu halkların birlikte kutladıkları, birlikte idrak ettikleri, baharın gelişiyle birlikte dediğimiz, baharın gelişini tabii müjdesidir. Ama baharın gelişiyle birlikte tabiatın uyanışını çok mükemmel bir şekilde kutluyorlar. Ve bu bayram gerçekten barış, sevgi, kardeşlik bayramı olduğu her şekilde anlaşılıyor. Dilerim bütün seyircilerimizin de bir gün Nevruz bayramında yani 21'de, 21 ve 20 Mart'ta düzgün yolları Özbekistan'a düşer, Kazakistan'a düşer, Kırgızistan'a düşer. Hepsinde bu Nevruz'da bulunmaları hakikaten bu büyük bayramın, bu uluslararası bayramın neden bir şevkle, heyecanla kutlattığını şahit olurlar. Ve gerçek anlamda Nevruz'u orada idrak etmek çok güzeldir. Benim şansım oldu. Yıllarca Nevruz törenlerine orada hem üniversite olarak katıldık, yarışmalara katıldık, yemek yarışmaları düzenledik, öğrencilerimize yemekler ikram ettik. Hakikaten orada unutulmaz Nevruz günlerine getirdik. Bu da bizim için tabii ki çok önemli bir hatıra oldu.
Doğru. Değerli Abbas Hocam efendim, vakit ayırdığınız için, bu programımıza da katıldığınız için çok teşekkür ederim. Size tekrar kutluyoruz bu Nevruz Bayramı'nı. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşürüz.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya bölgesinde Nevruz Bayramı kutlamaları konusu etrafında Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaaşlı Hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemizde de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sanal ortamda Nevruz.
Nevruz sanal ortamda nasıl karşılanıyor?
Ya da sanal ortamın Nevruz'dan beklentileri nelerdir? Şimdi hep birlikte dilerseniz takip edelim.
Değerli dostlar, yeni bir Nevruz bayramını idrak ettiğimiz şu güzel günlerde hepinize yeşil, güzel, barış ve esenlik dolu bir yıl temenni ediyoruz. İranlıların tabiriyle her gününüz Nevruz olsun. Nevruz bayramı ile beraber sağlık, sıhhat, mutluluk, saadet, neşe dolu hayat olsun.
Evet, şu duyduğunuz temenni ve dilekler İran milleti arasında Nevruz bayramı dolayısıyla dolaşan binlerce belki de milyonlarca kısa mesaj denizinden sadece bir iki damladır. İran milleti İlkbahar ve Nevruz bayramı dolayısıyla binlerce satır şiir, iyi dilek ve sevgi ifadesi içeren Nevruz bayramı kutlama mesajlarını paylaşıyor. Bu mesajlaşmalar bayramdan birkaç gün önce başlıyor, bazen yeni yılın ilk iki haftasının sonuna kadar sürüyor.
Aslında son yıllarda cep telefonları, internet ve sosyal paylaşım siteleri gibi araç gereçlerin insanların iletişim malzemelerine dönüştüğü günden beri, İran halkında Nevruz bayramında iletişim biçimi geçmişe kıyasla değişmeye başladı. Eskiden Nevruz bayramı karşılıklı ziyaretler ve misafirliğe gitmekle ve yazılan kutlama mektupları ve nihayetinde telefonla aramalar vardı.
Fakat şimdi tüm bunların yanında yeni kitle iletişim araçlarının da bu tarihi bayramda kendine göre bir yer ayırdığı anlaşılıyor. Bugün cep telefonuna bu tür bayram mesajlarından birkaçı gelmeyen hemen hemen hiçbir İranlı vatandaşın olmadığını söylemek mümkün. Şimdi Nevruz Bayramı üzerinden birkaç gün geçti ve sosyal paylaşım sitelerinde Nevruz Bayramı dolayısıyla gezinmeler de biraz yatıştı. Bu yüzden biz de Nevruz'u sanal ortamda takip etmeye ve bulduklarımızı sizlerle paylaşmaya karar verdik.
Bilindiği üzere cep telefonu yaygınlaştıktan sonra bu cihazın en çok ilgi çeken uygulamalarından biri de SMS ya da kısa mesaj servisiydi. Son yıllarda bu servis İranlı kullanıcıların bayram mesajı göndermeleri için en iyi servis oldu. Nitekim bu servisten Nevruz Bayramı dışında da çeşitli kutlamalarda yararlanılıyor. Verilere göre geçen yılı Nevruz Bayramı'nda İranlı kullanıcılar 3 GSM operatörü kullanarak yaklaşık 19 milyar bayram mesajı bu sistemden yararlanarak gönderdi. Bu rakam bir önceki Nevruz Bayramı'nda ise 28 milyar civarındaydı. Gerçi geçen yılı Nevruz Bayramı'nda gönderilen SMS sayısı bir önceki yıla oranla 9 milyar düşüş gösteriyor. Fakat uzmanlar bunun sebebini Viber, WhatsApp, Telegram, Line ve benzeri sosyal paylaşım sitelerinin yaygınlaşması ve bu sitelerin bayram kutlama mesajları için kullanılması şeklinde açıklıyor. Bu yıl Nevruz Bayramı'nda kaç SMS atıldı? Henüz açıklanmadı ama tatil günlerinin sonuna kadar önceki yıllara nazaran daha da artması bekleniyor.
İran milleti arasında eski ve güzel geleneklerden biri yeni yıla girerken kartpostal göndermekti. Eskiden sanal ortam diye bir şey yoktu ve bu yüzden yeni yıla ve Nevruz bayramına yaklaşırken insanlar hangi yaştan olursa olsun kartpostal satın alma telaşına düşer ve satın aldıkları kartpostalları sevdiklerine gönderirdi. Bayram dolayısıyla hazırlanan kartpostalları güzel resimler, doğa manzaraları, güzel bir şiir veya hoş bir cümle içerir ve çeşitli boyutlarda kartlardan oluşuyordu. Buna göre posta idareleri bayram arifesinde oldukça kalabalık olurdu ve postacılar kartpostalları zamanında alıcılarına ulaştırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor ve böylece kartpostallarda yazılan güzel dilekleri zamanında alıcılarına ulaştırıyordu. Ancak bugün her şey değişti ve hatta yeni yıl kutlama mesajları da sanal ortama bağımlı hale geldi. Bugün artık herkesin eli klavyelerin veya cep telefonlarının üzerinde dolaşıyor ve kutlama mesajlarını bir resim veya fotoğraf eşliğinde sevdiklerine göndermeye çalışıyor. Gerçi bazen bu mesajların gönderildiği kişiler gönderenlerden pek uzakta da olmuyor ama ne var ki bu da yeni modern dünyanın adetlerinden birine dönüştü. Gözleniyor.
Ancak buna karşın İran'da kartpostal gönderme adetini yeni şartlarda ihya etmek için bazı tedbirler uygulandığı anlaşılıyor. İran Posta Milli Firması Başkanı geçen sene Nevruz Bayramı arifesinde bir site açtıklarını, kullanıcılar bu siteyi kullanarak çok düşük bir bedelle kartpostal satın alarak İran genelinde sevdiklerine gönderebileceklerini belirtiyor. www.ekart.post.ir sitesi internette açılan ve dünyanın dört bir yanında kullanıcıların bu siteye başvurarak çeşitli etkinliklerde sitede yer alan çok güzel tasarımlı kartpostallar arasından istediklerini seçerek bedelini ödeyebilecekleri bir sitedir. Bu aşamadan sonra posta idaresi siparişleri değerlendiriyor veriyor ve kullanıcının seçtiği kartpostalı hazırlayarak alıcıya ulaştırıyor. Bu uygulama eski geleni yeniden ihya ettiği gibi basit bir SMS'ten daha etkili ve daha duygusal bir iletişim sağlıyor. Üstelik kullanıcıların sanal ortamdan ayrılmadan bu güzel geleneği yerine getirmelerine de imkan sağlıyor. Bu hizmet geçen yıl büyük bir ilgiyle karşılanmıştı ve bu yıl Nevruz Bayramı arifesinde de oldukça yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar bu siteye girdikten sonra istedikleri kartpostalları seçebiliyor ve arzu ettikleri takdirde kartların üzerine kısa bir mesaj da yazabiliyor.
Tarihi Nevruz Bayramı, merasimlerini çocuklara öğretmek, dünyanın neresinde olursa olsun her İranlı anne ve babanın kaygılarından biridir. Bir süre önce bu amaç doğrultusunda iki dilde bir aplikasyon hazırlandı. Bu aplikasyon karşılıklı teamül çerçevesinde çocuklara Nevruz Bayramı'nı ve ilgili merasimlerini anlatıyor. Bu uygulamada Farsça bilmeyen kullanıcılar İngilizce dilini seçerek uygulamada yer alan bilgilere ulaşabiliyor. Hazırlanan uygulamada sadece Nevruz Bayramı ve ilkbahar anlatılmıyor, aynı zamanda yeni yılla ilgili diğer gelişmeler ve adetler de anlatılıyor. Uygulamayı 3 yaşın üzerindeki çocuklar kullanabileceği gibi Apple ve Android sistemleriyle çalışan çeşitli cep telefonları ve tabletlerde kullanmak mümkün.
Tahran Radyosu.
İran milleti dünyanın dört bir yanına yayılmış bir millettir. Fakat hepsi aynı anda ve belli saatte Nevruz Bayramı'nı kutlamaya başlar. Hepsin internet sitesi ise yeni yıla tam olarak nerede, hangi saatte girildiğini öğrenmek isteyen kullanıcılara bu hizmeti sunuyor. Bundan başka söz konusu sitenin ana sayfasında da yeni yıla kalan süre mikrosaniyesine kadar geri sayım şeklinde gösteriliyor. Yine dünyanın çeşitli kentleri ve yeni yıla girdikleri saat ve hepsin sofrası görüntüleri bu sitede yer alıyor. Nevruz Bayramı ve Hefsin sofrası hakkında hazırlanan bir başka sitede Noruz sitesidir. Kullanıcılar bu sitede Hefsin sofrasını kurarak istedikleri mesajı ekleyerek sevdiklerine gönderebiliyor.
Nevruz Bayramı dünyada Fars dilini konuşan insanların en büyük bayramlarından biridir ve şimdi Nevruz aplikasyonları sayesinde hatta Fars dilini bilmeyen insanlar da bu güzel bayramla daha yakından tanışabiliyor. Noruz 96 uygulaması bu aplikasyonlardan biridir ve sunduğu ilginç imkanlarıyla birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu uygulamayı yüklediğinizde yeni yıla kadar geri sayım çok güzel bir grafikle izleyebiliyor ve aynı zamanda hafız falını yorumlarıyla beraber dinleyebiliyor. Hafızın tüm gazellerini okuyabilirsiniz. Noruz 96 uygulamasında ayrıca seyahat listesini kontrol eden bir uygulama da yer alıyor. Seyahat sayısının artması yüzünden her seyahatte nelerin götürülmesi gerektiğini hatırlatmak çok zaruri görünüyor. Bundan başka dünyanın çeşitli bölgelerinde hava durumu malumatı ve gelecek 5 günde hava durumunun nasıl olacağı bu aplikasyonda yer alan bir başka uygulamadır. Yine bu uygulamada İran ve Afganistan'da Nevruz Bayramı'na özel musiki parçaları ve ayrıca yeni yıla girerken çalınan parçalar müzik kutusunda yer alıyor. Uygulamada dünyanın çeşitli ülkelerinde Nevruz Bayramı merasimleri, Nevruz Bayramı kutlama mesajları bankası ve arkadaşlara ve akrabalara toplu halde mesaj gönderme imkanı gibi hizmetler de yer alıyor. Uygulamada ayrıca Heftsin sofrasının nasıl hazırlandığı ve püf noktaları da anlatılıyor.
Evet. Evet değerli dinleyicilerimiz, sanal ortamda Nevruz isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Bizi www.parsturen.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir'e gönderebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Evlenince, yani baht evine gidince mutluluktan uçmayı istiyordum. Hayatımın en iyi dönemine gelmişim. Babam hep şöyle derdi: Kerbela ziyaretine eşinle git. En iyi elbiseleri, sanat kurslarını, ehliyet kurslarını, neye ihtiyaç duyarsan, neyi istesem evlilik engeline takılıyordu. Şimdi evleniyordum ve bir ev. Tüm idaresi ve içinde olan her şey benim elimdeydi. Aynasından paspasına kadar. Bu hayatımın en iyi dönemidir. Tıpkı evlenecek olan her kız gibi. Hep bunun hayalini kafamda canlandırıyordum. Ben bir evin yeni geliniydim. Bir evin hanımı. Fakat şimdi her günüm gözyaşıyla geçiyor. Allah'ım, neden hayatımın en iyi dönemi böyle geçiyor, neden? Her gün bir kağıt alıyorum ve genç bir kızın çeyizi için gerekli olanları yazıyorum. Yazıyorum ve üstünü çiziyorum. Fiyatlarını düşününce bir bir üzerini çiziyorum. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı. Ben çeyizim için gerekli olan her şeyin üstünü bir bir çiziyorum. Zira babam bu kadar parayı ödeyemez. Sen ki lütuf ve sevginle beni buraya kadar getirmişsin şimdi. Nasıl çeyizimi hazırlamam gerektiğini söyle. Bunu da sana bırakıyorum. Zira sen her sanatın sanatkarısın. Her yaratılanın yaratıcısısın. Bana ne yapmam gerektiğini söyle. Baht evimin tuğlaları henüz sağlamlaşmadı. Ailemin onuru bu listeye bağlı. Hepsinin üzeri çizilmiş bu listede. Her akşam babam bahçenin merdivenleri üzerinde oturuyor ve uzun uzun düşünüyor. Sanırım benim çeyiz listemi kafasında yazıyor. Fakat bir bir onların üstünü çiziyor. Elindeki sigara tükenince tahminimin doğru olduğunu anlıyorum. Ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren. Derler ki düğün rızkını sen ulaştırırsın ve ben senin nimet sofrasını bekleyen endişeli bir taze gelinim. Bir taze gelinin yeni evi boş kalamaz ki. Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren. Endişeliyim. Beni hayatımın en güzel döneminde en mesut kadını olmamı engelleyen bu gam yükünden kurtar. Büyük annem gözümdeki mazlumiyeti yaş damlalarından okurken her defasında şöyle diyor. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum. Ve şöyle diyor. Rivayetlere göre bu zikri sıkça söylemek gerekir. Hayret ediyorum. Neden hüzünlü olanlar bu zikre tevessül etmiyor? Ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden. Ey bütün yalnız, yardımcısız kalanlara yardım eden. Ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan. Sen benimlesin, tıpkı o günlerde olduğu gibi. Sen bir gün olup bir gün olmayabilir misin? Bir dönemde sana sahipken bir diğer dönemde kaybedilir misin? Senin kapından başka kimin kapısına gidebilirim ki? Bazı hüzünler gizlidir. Haykıramazsın. Sen kusurları örtensin. Bu hüzün aramızda kalmalı. Evimizden gitme. Bunu sen çöz. Bundan sonra da kimse benim şükür secdelerimin sebebini bilemeyecektir. Bu aramızdaki bir sırdır. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı, ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren, ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden, ey bütün yalnız yardımcısız kalanlara yardım eden, ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ey Rabbim.
يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من
olabilir ki. sırtımda bir çanta, elimde bir bavul, seninle birlikte uçsuz bucaksız bir yolda. Neyim eksik? Hiç. Sen varken neyim eksik ki? Öyleyse neden kendimi yalnız hissediyorum? Neden ıssız caddenin solsuzluğu nefesimi daraltıyor? Varmak için gelmişiz. Gidelim ve varalım. Bunca yolculuğu kararlaştırmamıştır. Bunca gitmek ve varamamaktan korkmak. Yolculuk hayatın bir parçası. Allah'ım, hayatımı yolculukla geçirmek istemiyorum. Allah'ım, ey zorluk zamanımda hazırlığım, ey musibet zamanında ümit kaynağım, ey yolculukta ve ikamette benimle olan, ebedi ve kalıcı olduğunu biliyorum. Beni sonuçsuz bir yaşam için yaratmadın. Her hikayenin bir sonu vardır ve her yolcu bir gün maksada ulaşır. Fakat korkuyorum, yenilikler şeytan cinsinden içime bir korku salıyor. Şeytanın içime sızmasını istemiyorum. Bu yüzden seninle konuşmaya ve bana yol göstermene geldim. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım. Uzun ve sonuçsuz yolculuklar beni yıprattı. Bu yorgunluk neden yolculuğa başladığımı unutturdu. Nasıl bir hedefim olduğunu, neden yalnızlığı seçtiğimi unutmak beni korkutuyor. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim yol arkadaşım. Sonu olmayan yolculuklar beni yordu ve bu yorgunluk yolculuk hedefimi unutturdu ve beni korkutuyor. Hangi hedefle, hangi maksatla bu yalnızlık ve gurbet yoluna ayak bastığımı unutmak. Ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım. Gurbet insanı çaresiz kılar, sessiz kılar. Gurbet insanı unutkan yapar. Giderek alışırsın gurbete ve bu beni korkutuyor. Yalnız olduğuma inanmak korkutuyor. Ey fakirlik zamanında zenginliğim. Ben fakirlik içinde yalnız başıma sorunlar yükünü taşıyorum. Gurbetten gelen sorunlar beni çaresiz bırakmış. Burası benim şehrim değil. Allah'ım, işleri kolaylaştır, beni zorlama. Zikri sabah akşam ağzımdan düşmüyor. Bu garip kentte kalbimi bir tanıdıkla ısıt. Ne yapmam gerekir? Sorumu cevapsız bırakma. Yorgun bir erkek giderek ayaktan düşer. Ey çaresizlik zamanında sığınağım, elimi tut ve bu kimsesizlikten kurtar. Her zaman kendin gibi insanlarla karşılaştır ki hayat yüküm hafiflesin. Bir zamanlar benim rüyalarım olan bu kenti artık sevmiyorum. Rüyalarıma ulaşma bedeli çok ağırdı. Ey korku zamanımda benim yardımcım, beni icabet et. Benim gurbetimi öldürmesi için kendin gibi insanları hayatıma kat. Sadece ve sadece sen varsın, yekta ve yegane. Bu gurbet ve yalnızlıkta her sabah neden yola çıktığımı, azığımın ne olduğunu soruyorum. Eve döndüğümde anneme ne götüreceğim? Allah'ım, azığımı mutluluk ve açılım ile doldur. Annemin duası benimle birliktedir. Beni annemin dualarının hürmetine esirge ve hayırlara ulaştır. Annemin dediği gibi sonumu hayret. Yol, gurbet demek. Rüzgar, yolcu ve uyuklamak hissi. Evin bahçesindeki sarmaşık dalı. Ben ve özlem ve bu ıslak cam. Ey zorluk zamanında hazırlığım. Ey musibet zamanında ümit kaynağım. Ey yalnızlık zamanımda yoldaşım. Ey gurbette benim arkadaşım. Ey nimetlerimde veli nimetim. Ey sıkıntı zamanında imdadım. Ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum. Ey fakirlik zamanında zenginliğim. Ey çaresizlik zamanımda sığınağım. Ey korku zamanımda benim yardımcım. Münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya guddati inda şiddati, ya recai inda musibati, ya munesi inda vahşati, ya sahibi inda gurbati, ya veli inda ni'meti, ya gıyasi inda kurbati, ya delili inda hayreti, ya ganai inda iftigari, يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا إله إلا أنت
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün de sizlerle birlikte Ulul Azm peygamberlerinden Hazreti Musa aleyhisselamın yaşam hikayesine devam edeceğiz. Birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Ulul Azm peygamberlerden Hazreti Musa'nın hayatından bazı bölümleri sizlere aktardı ve o hazretin Allah'ın lütfu ve inayeti sayesinde Firavun'un sarayında büyüdüğünü ve gençlik çağlarında Medyen kentine gittiğini, orada Allah'ın peygamberlerinden olan Şuayb'ın yanında kaldı ve o hazretin kızlarından biriyle evlendiğini belirttik. Hz. Musa bir süre eşiyle birlikte Medyen'de yaşadı ve çobanlık ve besleyicilik yaptı. Fakat aynı zamanda zulme ve haksızlığa uğrayan İsrailoğulları kavmine yardım için Mısır'a dönmenin iyi fırsatını kolladı. Şimdi o Hazretin yaşamının devamına değineceğiz. Birlikte dinleyelim.
Hazreti Musa aleyhisselam Medyen'de 10 yıl yaşamanın ardından Mısır'ın yolunu tuttu. Yüce Allah Taha suresinin 9-36 ve de Kasas suresinin 29-35. Ayetlerinde o Hazretinin bu dönemdeki yaşamına işaret ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ailesiyle birlikte Mısır'a dönüş yolunda soğuk ve karanlık bir gecede çöl ortasında yolunu kaybetti. İliklere kadar işlenen soğuk ve rüzgar onu ve ailesini zor anlar yaşatıyordu. Bu sırada uzak bir yerde Tur Dağı tarafından bir ateş gördü. Yüce Allah bu konuyu Taha suresinin 10-12. Ayetlerinde şöyle anlatıyor. Hani bir ateş görmüştü de ailesini, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın.
Ve ardından Yüce Allah şöyle buyurdu. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Hazreti Musa aleyhisselam, ben Allah'ım vahyi duyunca kendisiyle konuşanın evrenin bilge, güçlü ve basiretli Allah'ı olduğunu anladı ve böylece anlatılamaz bir coşku tüm benliğini sardı.
Ardından Allahu Teala Taha suresinin 17-20. Ayetleri uyarınca şöyle buyurdu. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir, ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı, bir de ne görsün, o hızla akan bir yılan olmuştu. Hazreti Musa aleyhisselam bunun üzerine çok korktu ve geri adım attı. Yüce Allah ona korkmamasını ve onu eline tutmasını, onu tekrar eski haline getireceğini buyurdu.
İlk mucizenin ardından Kur'an-ı Kerim Taha suresinin 22. ve 23. ayetlerinde Hazreti Musa'nın bir diğer mucizesine işaret de, sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Hazreti Musa aleyhisselam Kasas suresinin 33 ve 34. ayetlerinin belirttiği üzere şöyle dedi. Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah-u Teala da surenin 35. ayetini belirttiği üzere Musa'nın isteğini kabul etti ve şöyle buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaktır. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır.
Tahran Radyosu.
Böylece o karanlık gecede ve o kutsal topraklarda peygamberlik sorumluluğu Hazreti Musa aleyhisselama verildi ve orada Hazreti Musa aleyhisselamın İsrail oğullarını kurtarmak için tarihi rolü başladı. İlginç olan ise Hazreti Musa aleyhisselam hareketinin başlangıç noktasında toplum piramidinin zirvesi yani Firavun ve despot hükümetini hedef almasıydı. İnsan toplumlarının peygamberleri ve reformcuları yozlaşmış ortamları ıslah etmek ve toplumlarda köklü değişiklikler yapmak için ekonominin, kültürün ve siyasetin kontrolünü elinde tutan toplumun güçlü kesimi ve liderlerinden yola çıkması genel bir kuraldır. Hazreti Musa aleyhisselamın hikayesi ise despot güçlerle mücadelede hareket yönünü gösteriyor. Zira halkların tüm bedbahtlıklarının kaynağı Firavun sıfatlı zalim hükümdarlardır. Onlar ıslah olmadıkça milletler de gerçek saadet ve mutluluğun yüzünü göremezler.
Hazreti Musa peygamberlik emrini alınca Mısır'a gitti ve aldığı görev emrini kardeşi Harun'a anlattı. Tabi Yüce Allah da Hazreti Musa ve kardeşine Firavun'un belki Allah'ı hatırlar veya korkar diye onunla yumuşak bir dille konuşmalarını buyurdu. Eğer onunla yumuşak konuşur ve aynı zamanda konuları açıkça beyan ederlerse onlara mantığını kabul edip iman getirebilir veya ilahi cezadan ve gücünün kaybolmasından korkarak teslim olup muhalefet etmeyebilir. Hz. Musa ve Harun kibirli Firavun'un onların sözlerini dinlemeden hemen şiddete başvuracağı veya onların mesajını dinledikten sonra sert ve beklenmedik bir tepki göstereceği ve böylece görevlerinin tehlikeye gireceğinden endişe ediyorlardı. Fakat Allah Teala kesin bir dille onlara korkmamalarını, zira kendisinin onlarla beraber olduğu, hem duyduğu ve hem gördüğünü buyurdu.
Sonuçta Hazreti Musa aleyhisselam ve Harun Firavun'un yanına gittiler. Onlar büyük çabaların ardından saraya girmeyi başardılar ve etrafını yakınları saran Firavun ile karşı karşıya geldiler. Şimdi hikayenin devamını Firavun sarayından dinliyoruz. A'raf suresi 104. ayetinde şöyle buyuruyor. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bu Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun ile ilk karşılaşmasının ilk aşamasıydı. Musa'nın ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim cümlesi aslında Firavun'a bir nevi savaş ilanıydı. Zira anlamı Firavun ve diğer iddiacıların tümünün yalancı olduğu ve sadece Allah'ın dünyanın Rabbi olduğu anlamındaydı.
A'raf suresinin 105. ayeti uyarınca Hazreti Musa şöyle devam etti. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Bu aslında Hazreti Musa'nın risaletinin bir bölümüydü. Yani İsrailoğullarını Firavun'un pençesinden kurtarmak ve onları el ve ayaklarına vurulan kölelik prangalları çözmek. Zira İsrailoğulları o dönemde Kıptilerin eli altında zillet içinde yaşayan kölelerdi.
Sohbetimizin bundan sonraki kısmı tamamen mübarek Şuara suresinin 18 ila 37. ayetleri uyarınca devam edecektir. Firavun şöyle dedi: "Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin." Firavun bu şekilde Hazreti Musa aleyhisselamın başına kalkmak istedi. Ardından da şöyle devam etti: "Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün, sen nankörlerdensin." Firavun bu şekilde kendince Hazreti Musa aleyhisselamı suçun yüzüne vurarak onu mahkum etmek istiyordu. Fakat Musa aleyhisselam Firavun'un sözleri ardından onun suçlamalarını yanıtladı ve karşılıklı konuştular. Tartışmanın ardından Hazreti Musa'ya Firavun, "Alemlerin Rabbi de nedir?" dedi. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un sorusunu şu şekilde yanıtladı: "O göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir."
Hazreti Musa Firavun'un sorusuna karşı şöyle dedi: "Gökyüzü tüm ihtişamı ve yeryüzü tüm genişliği ve rengarenk canlıları ile benim Allah'ımın yaratılışlarıdır. Aslında sadece böyle bir Allah tapılmaya layıktır." Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle "Dinlemez misiniz?" dedi. Firavun bu şekilde psikolojik savaş, alay etmek ve aşağılamakla Hazreti Musa'nın gönülleri okşayan sözlerinin oradakilerin kalplerini etkilemesini engellemek istiyordu. Fakat Hazreti Musa yine vahiy kaynağına bağlı olan sözlerine hiç korkmadan şöyle devam etti: "O sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir."
Firavun kendi boş hayalleri ile Hazreti Musa aleyhisselamın şahsiyetini yıkmak için "Bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir" dedi. Fakat Hazreti Musa sözlerine devam ederek "O doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir" dedi. Burada ikisi arasındaki tartışma yükseldi. Musa'nın daveti ve delillerinin kendisinin hükümet temelleri ve ihtişamını zayıflatacağını bilen Firavun, Hazreti Musa'yı hapsetmekle tehdit etti. Firavun, "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim." Bunun üzerine Musa, "Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi.
Kur'an-ı Kerim Şuara suresinin devamında Firavun'un Hazreti Musa'dan sözlerine kanıt getirmesini istediğini belirterek "Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu" dedi buyuruyor ve şöyle devam ediyor: Bunun üzerine Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Asa açıkça kocaman bir yılan olmuştu. Elini koynundan çıkardı. Ve bir de ne görsünler? Bakanlara bembeyaz olmuş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır dedi. Sizi yaptığı sihirle yurdumuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz? Dediler ki onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Gelecek programımızda Ulul Azm peygamberlerden Hazreti Musa aleyhisselamın hayatının bir başka bölümünü sizlere aktaracağız.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz olan www.parsude.ir'den veya Tarın Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi, bu arada lütfen istek, görüş ve eleştirinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden de bize ulaştırın.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsure.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya
Thank you.